Ayrım 56.
25 Ekim 1922 Fransız Yüksek Komiser General M. Pellin, Fransız Dışişleri Bakanlığı'na telgrafı. Özet. Sultan diyor ki Ankara'dakiler kabul edilemez iddia ve isteklerle ortaya çıkmaktadır. Ulusal egemenliğe ilişkin görüşleri Türk halkının sosyal durumuna da geleneklerine de uygun değildir. Şeriatın gereklerine de uymaz. Ben Papa gibi yalnız bir din adamı olarak kalmaya asla rıza gösteremem. İslami telakkiye göre halife dini korumak için daima kuvvetli olmalıdır. Türkler halifeyi hal ettikleri takdirde diğer ülkelerin Müslümanları Türkiye dışında, mesela Arap memleketlerinde gerçek halife olacak birini bulmaya çalışacaklardır. Aynı zamanda büyük bir Müslüman devlet olan Fransa böyle bir olasılığın tehlikelerini takdir edecek durumdadır. Ortak menfaatlerimiz vardır. Sizin için Türkiye Suriye'den çok daha önemli. Toplum ve Tarih sayfa 53 16. sayı. İlgili belge Fransa Dışişleri Arşivi E serisi 97. cilt 210-213. yaprak. Dipnot Gramont Mameri Pellin raporuna dayanarak şöyle devam ediyorlar. Bu kanıtlara dayanan sultan hayretler içinde kalan muhatabından Fransa'nın Ankara hükümeti nezdinde sert bir girişimde bulunarak yakında toplanacak Lozan konferansında Türkiye'nin tek bir delegasyonla temsil edilmesini ve bu heyetin başına da ifadesinden anlaşıldığına göre kendisi tarafından tayin edilecek bir murahhasın getirilmesini talep etmesini isteyerek Osmanlı halkının halife padişah etrafında toplanması için Fransa'nın nüfuzunu kullanmasını ifade etmiştir. General Pellin'in yazısı şöyle bitmektedir. Tamamen kaybolmuş bir davaya bulaşmak hiçbir şekilde yararımıza olmayacaktır. Tarih ve Toplum sayfa 53 16. sayı. Açıkçası Vahidettin Ankara'ya karşı Fransa'yı tahrik etmeye yelteniyor ve buna karşılık olarak hilafeti Fransa'nın da hizmetine arz ediyor. Tevfik Paşa'nın Lozan delegasyonu hakkındaki iki yazısına TBMM'nin gösterdiği çok sert tepkiyi ise birinci bölümde görmüştük. Tarihin bir başka yöne aktığının hala farkında değiller. Vahidettin'in ve Kuvayi Milliye'ye eğilimli olduğu için iktidara getirdiğini ileri sürdüğü Tevfik Paşa kabinesinin durumu ve tutumu böyle. Dipnot. A. Hüküm vermek için herhalde bu belgeleri okumuş olması gereken Mete Tunçay şöyle diyebiliyor. 1920 sonundan 1922'de saltanat kaldırılana kadar İstanbul'da Tevfik Paşa hükümeti vardır ve Ankara yanlısı bir hükümet, hüküm ferma yani egemen olmuştur. Kanal 7, Mayın Tarlası adlı program 14.7.1996. B. Kurtuluş dizisinde İngilizlerin bir Türk subayının bir İngiliz subayına selam vermemesini protesto etmeleri üzerine Osmanlı Harbiye Nazırı selam vermeyen subaydan İngiliz subayından özür dilemesini ve tatsız olayın kapanmasını ister. Bu tür birçok olayı paçal edip bu sahneyi yazmış Harbiye Nazırı Ziya Paşa'yı da hizmetlerini dikkate alarak kesinlikle küçültmemiştim. Ama Zaman Gazetesi yazarı Mehmet Kahraman da 14 Nisan 1994'te şöyle yazıyor. Bu hadise tamamen uydurmadır. Böyle bir hadise olmamıştır. Bu sırada İstanbul'daki hükümet Sadrazam Tevfik Paşa hükümetidir. Tevfik Paşa Ankara'ya sıcak bakması ile bilinir ve İngiliz'e Londra konferansında milletin gerçek temsilcisi Ankara hükümetidir demiştir. Uydurulan hadise İstanbul'u küçük görme maksadına dayanmaktadır. Dizide Londra konferansından söz edilirken Tevfik Paşa'nın Ankara milletin hakiki temsilcisidir sözü kullanılmamıştır. Çünkü bu durumda dizinin İstanbul hain tezinin hakikat olmadığı ortaya çıkacaktır. 1. Bu sahne bir önceki Yunan Başbakanı Gunaris ile General Metaxas sahnesine bağlıdır ve Türk subaylarının o andaki ruh hallerini ve kararlılıklarını göstermek amacıyla yazılmıştır. Dikkatle izlese kavrardı. İstanbul yönetimini küçültmek amacıyla olmamış olaylar uydurmama ne gerek var? Bir İngiliz trafik askerinin Sadrazam Tevfik Paşa'yı tutuklayıp karakola götürebilmesi o yönetimin hazin durumunu göstermeye yetip de artmaz mı? 2. Tevfik Paşa'nın Londra'da milletin gerçek temsilcisi Ankara hükümetidir dediğinin doğru olmadığı ise daha önce belirtilmişti. Doğru olmadığı kesin olan bir söylentiye Kurtuluş'ta tabii ki yer vermedim. Sabık sultan ve halife kendini savunmak için gerçekleri değiştiriyor. Bütün belgeler ve alıntılar gösteriyor ki Vahidettin ve İstanbul yönetimi son ana kadar tıpkı işbirlikçi basın ve bu politikayı benimsemiş çevreler gibi her olaya yanlış teşhis koymuş, doğru bir değerlendirme yapmayı başaramamış, emperyalizm karşısında teslimiyetçiliği seçmiş, İngilizlerin lütfuna bel bağlamış, bu yüzden birçok onur kırıcı ve sonuçsuz girişimde bulunmuş, halka güvenmemiş, tam bağımsızlığın elde edilebileceğine inanmamış, milli mücadeleyi isyan saymış ve söndürmek için her türlü yolu denemiş, hatta dinsel nitelikte bir savaş bile açmış, Ankara yönetimini sürekli küçük ve yetersiz görmüştür. Sonuç tam bir yanılgı ve yenilgi. Vahidettin'in beyannamesini izlemeye devam edelim. Mustafa Kemal bağlı olduğu devlete itaat etmekten çıkmış ve Anadolu'da birçok aksakallı müftülere varıncaya kadar asıp kesmek gibi kıyımları ile milli görevler sınırını aşarak milletin başına bela kesilmiş idi. A. Mustafa Kemal padişaha karşı olduğunu hiçbir zaman resmen açıklamamış ama damat Ferit hükümetlerine de itaat etmemiştir. Çünkü belgeleriyle biliyoruz bu hükümetler ihanet halindeydi. B. Şimdiye kadar açıklanan belgeler kimlerin milletin başına bela kesildiğini de açıkça göstermektedir. C. Kuvayi Milliye'nin asıp kestiği hiçbir müftü bilmiyorum. Bu iddia dolayısıyla ulaşabildiğim bütün kaynakları bir daha araştırdım fakat hiçbirinde böyle bir bilgiye rastlamadım. Buna karşılık padişahçı Anzavur'un adamlarının Nisan 1920'de Kuvayi Milliye'yi destekleyen Gönen müftüsü Şevket Efendi'yi şehit ettikleri bilinmektedir. Türk İstiklal Harbi 6. Cilt Ayaklanmalar sayfa 85, Kazım Özerp Milli Mücadele 1. Cilt sayfa 109. Bazı din adamlarının asıldığı ise doğrudur. Hatta bazıları muhakeme bile edilmeden öldürülmüşlerdir. Dipnot, Alaşehir camilerine 4 hoca gelmiş, halka vaaz ederek diyorlarmış ki, Yunan ordusu padişah emriyle geliyor, sakın hürmette kusur etmeyin. Bekir Sami bu hocaların sabahleyin kaymakamlık binası önüne getirilmesini söylemişti. Biz atlara binip Alaşehir hükümet konağının önüne geldiğimiz zaman kaymakam, jandarma kumandanı ve 4 hoca oradaydılar. Bekir Sami tabancasını çekip 4 hocayı yere serdi. 3 Haziran 1919 Yüzbaşı Selahaddin'in romanı 2. sayfa 94. Elbette boş yere ve sebepsiz olarak değil, düşmanla işbirliği yaptıkları, direnişi kırmaya çalıştıkları için. Dipnot, Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıralı sayfa 351-355, Fahri Altay, sayfa 238-246, Tih 6. Cilt Ayaklanmalar sayfa 33-37-55-58-59-60 ve devamı, 102-163-166-188-302. Sabahattin Selek sayfa 79, R. Apak Garp Cephesi Nasıl Kuruldu sayfa 143-152, R. Özkök Düzce Bolu İsyanları sayfa 236-252-324, M. Ş. Eğilmez Milli Mücadelede Bursa sayfa 189-200-206, Celal Bayar Ben de Yazdım 1831-1841-1843-2167, Kazım Karabekir İstiklal Harbimiz sayfa 393 ve devamı. Bir örnek, 20 Mayıs 1919 günü Çeşme Kaymakamı, polis müdürü ve müftüsü Yunan ordusunu ellerinde Yunan bayrakları ile Çeşme dışında karşıladılar. Müftü, hoş geldiniz, Yunancayı iyi bilmediğimden dolayı beni affetmenizi rica ederim dedi. Bu müftü Sakız Adası'nı da Yunanlılara teslim etmişti. Bu kadar uğurlu bir adam olması hasebiyle Ankara müftülüğüne tayin edilmesi temenni olunur. Kostas Misalidis, Küçük Asya Seferi sayfa 248. Yazar Ege'de Yunanlar için istihbarat örgütünü kurmuş ve bazı Türkleri Yunan işbirlikçisi yapmıştır. Ama bir kısmı silaha bile sarılmış olan binlerce yurtsever din adamına oranla bu gafillerin sayılarının pek az olduğunu da belirtmeliyim. Bu acı olayları din adamları ya da Kuvayi Milli aleyhine büyütüp sömürmek, sürekli sorun yapmak haksız ve maksatlı bir davranış olur. Çünkü her çevreden ve meslekten vatan haini çıkmıştır. Sevr Anlaşması'nda Yunanistan'da siyasi durumun değişmesinden ve müttefiklerin aleyhimizdeki şiddetli anlaşmalarının bozulmalarından önce ve hiçbir noktasına değişikliğe izin verilmeksizin 24 saat içinde ya tümüyle kabul ya da reddedilmesi hakkındaki baskı ve tehditleri içerdiğinden gayet kritik ve tehlikeli biçimde teklif edilmişti. Sevr Anlaşması tasarısı 11 Mayıs 1920 günü Paris'te Tevfik Paşa'ya verilmiş ve yazılı cevap için bir ay süre tanınmıştır. S.R. Sonyel Dış Politika 2. sayfa 79. Bu süre daha sonra 27 Temmuz'a kadar uzatılacak ve anlaşma tebliğinden tam 3 ay sonra 10 Ağustos'ta imzalanacaktır. Şerafettin Turan Türk Devrim Tarihi 2. sayfa 188. Kısacası 24 saat süre verildiği de kesinlikle doğru değildir. Bununla birlikte ben Sevr Anlaşması'nı kesinleşmiş sayılacak biçimde onaylamadım. Anlaşmanın kesinlik kazanması meclisin kabulünden sonraki onayıma bağlı olduğunu, hak ve adaletle bağdaştırılamayacak kadar anormal olan böyle bir anlaşmanın devam edemeyeceğini ve yerleşemeyeceğini bildiğimden, hakkımızın anlaşılacağı uygun zamanın gelmesine kadar vakit kazanmak için anlaşmanın hükümetçe kabulüne taraftar göründüm. 1. Vahidettin anlaşmanın hükümetçe imzalanmasına taraftar olduğunu apaçık söylüyor, gereğinde şöyle açıklıyor. Böyle bir anlaşmanın devam edemeyeceğini ve yerleşemeyeceğini biliyormuş. Çünkü anlaşma hak ve adaletle bağdaştırılamayacak kadar anormalmiş. Anlaşma hükümetçe imzalanarak müttefikler oyalanacak, böylece vakit kazanılacakmış. 2. Birkaç soru. Barış şartlarının hak ve adaletle bağdaşmayacak kadar anormal olduğuna kim karar verecekti? Sevr Anlaşması'nı Türklere zorla uygulatma görevine talip olan Venizelos mu yoksa bu isteği kabul eden Lloyd George mu? Dipnot, Lloyd George 27 Şubat 1920'de Avam Kamerası'na der ki, barış şartları yayımlanınca hiç kimse Türkiye'nin yeter derecede cezalandırılmadığını düşünemeyecektir. Abdüllahat Akşin, Atatürk'ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasi, sayfa 85. Anlaşmanın devamına kimler engel olacaktı? Gunaristler, Hrisostomoslar, Papulaslar mı yoksa damat Feritler, Ali Rüştüler, Dürrizade, Abdullah Efendiler mi? Yerleşim kalkmasını kim önleyecekti? Rahip Fruğular, Rainlar, Anzavur Paşalar, Said Mollalar mı? Müttefikler barış şartlarının yumuşatılmasını öneren birçok yetkilinin ve uzmanın uyarılarını dinlememiş, İstanbul hükümetinin yaptığı girişimleri de kesinlikle reddetmiştir. İstanbul yönetiminin böyle bir hayale kapılması için hiçbir ciddi sebep yoktur. Dipnot S.R. Sonyel Dış Politika 2. sayfa 74, Ö. Kürkçüoğlu Türk-İngiliz İlişkileri sayfa 74, H. Bayur Türk Devleti'nin Dış Siyasası sayfa 60. 3. Vahidettin oyalama yoluyla zaman kazanmak istediğini ileri sürüyor. Kazanılan zaman kime ve neye yarayacaktı acaba? Kendi bunu açıklamıyor. Ama Mısıroğlu Vahidettin'in Kuvayi Milliye'ye zaman kazandırmak istediğini ileri sürüyor. Oysa İstanbul yönetimi Kuvayi Milliye'ye karşı en sert ve kıyıcı önlemleri özellikle Sevr'in tebliğinden sonra almış ve Türk'ün elindeki son kuvvete dağıtmak için kıyasıya uğraşmıştır. Dipnot, Kuvayi İnzibatiye, idam kararları, halkı isyana teşvik, Anadolu Umumi Müfettişliği, bildiriler, Kuvayi Milliye'ye karşı yeni kuvvetler kurmak için işgalcilerden izin, silah ve para istemeler ve benzeri bir sürü hareket. 4. Müttefikler Sevr'i yumuşatmayı TBMM ordusunun doğuda ve batıda kazandığı başarılar ve Ankara'nın kesin tavrından sonra düşünmeye başlamışlardır. P.C. Hemrach, Sevr İntrikaları, sayfa 237. Sevr'i yok eden, İstanbul yönetiminin katılanların öldürülmesinin farz olduğu ilan ve komutanların çoğunu da idama mahkum ettiği TBMM ordusudur. Dipnot, İstanbul fetvaların geri alınması isteğini de reddetmiştir. S.R. Sonyel, Dış Politika 2. sayfa 83. Mondros Mütarekesi, İzmir Hadisesi, Sevr Anlaşması gibi farklı bir görüşle karşıladığım olayların dışındaki sorunlarda hareketlerimi daima meşrutiyet gereklerine uydurdum. Bu sebeple çeşitli hükümetlerin çeşitli ve belki de farklı görüşlerine saygı duydum. Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderen ve daha sonra bağlı olduğu devletini tanımadığı için tepelenmesi aslı tenkili amacıyla üzerine askeri kuvvet gönderilmesini gerekli bulan kabinelere uymamda, sorumlu hükümet ve hükümdarlık makamının karşılıklı ilişkilerine ait meşrutiyet gereklerinden ayrılmamak isteği ve bazı zorunlu siyasi sebepler rol oynamıştır. Vahidettin'in meşrutiyet gereklerine hiç uymadığını, üstelik meşrutiyete karşı olduğunu birinci bölümden beri biliyoruz. Fakat beyannamesinde farklı şeyler söylüyor. Mesela meşrutiyet gereklerine o kadar bağlıymış ki hükümetlerin Kuvayi Milliye'nin tepelenmesi için verdikleri kararlara bile bu bağlılığı yüzünden uymuş. Anlaşılıyor ki Vahdettin meclisleri kapatmayı, nazırların seçimine karışmayı, değiştirilmelerini istemeyi, Türkiye'yi İngilizlere ipotek etmeyi meşrutiyet gereklerine uygun buluyor. Damat Ferit'in haince kararlarına bir hükümdar olarak karşı çıkmayı ise meşrutiyet gereklerine aykırı sayıyor. Son padişahımızın yaklaşımı böyle. Vahidettincilere şu kaçınılmaz soruyu bir daha sorup bu konuyu kapatıyorum. Beyler hani Kuvayi İnzibatiye danışıklı dövüştü? Gerek hükümet değişikliklerinde, gerek öteki uygulamalarda hareketlerime kişisel düşünce ve duygularımdan çok daima kamuoyu ya da direnilmesi imkansız başka etkenler yön vermişlerdir. Bunun en belirgin kanıtı son Tevfik Paşa kabinesini şahsım ve makamım hakkında kötü niyetleri belli olan Kemalcilerin İstanbul'da nüfus kurmalarına uygun olmasına rağmen 2 yıldan fazla iktidarda tutmaklığımda görülebilir. A. Öyleyse damat Ferit'i neden onca tepki ve uyarıya rağmen 4. ve 5. defa iktidara getirdi acaba? Kamuoyunun damat Ferit'i istediğini söylemek gülünç olur. Damat Ferit'i sadrazamlığa getirirken bir baskı altında olmadığını da daha önce görmüştük. B. Kemalcilerin İstanbul'da nüfus kurmaları Tevfik Paşa iktidarıyla ilgili bir olay değildir. Belki o dönemde etkileri biraz daha artmıştır o kadar. Çünkü basının büyük çoğunluğu başından beri milliyetçileri tutmaktaydı. Gizli örgütler ise mütarekeyle birlikte oluşmaya başlamış ve giderek genişlemişlerdir. Dipnot Tarık Zafer Tunay'a Türkiye'de Siyasi Partiler sayfa 520-527. Fahri Can İlk Milli Hareket Yakın Tarihimiz 1. sayfa 394. B. Çukurova, Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul Gizli Grupları, AAM'de sayı 5 Mart 1986, Fethi Tevetoğlu, Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, sayfa 3 ve devamı. Harbiye Nezareti ve Genelkurmay Başkanlığındaki hemen hemen bütün subaylar ilk günden Anadolu'yu desteklemiş, bu kuruluşun başındaki Cemal ve Cevat Paşalar da bu yüzden Malta'ya sürgün edilmişlerdir. Hatta saray görevlilerinin çoğunluğu bile yavaş yavaş Ankara'yı tutacak ve sonunda Vahidettin'i yapayalnız bırakacaktır. Dipnot: Bir mevlüt günü saraya davet olunduk. Yıldız Sarayı'nda benden ve bir iki ihtiyar emekli memurdan, bir de birkaç harem ağasından başka kimse yoktu. Rıza Tevfik, biraz da ben konuşayım, sayfa 191. 6. Mehmet Han henüz feragat etmemişse de bu maiyeti erkanı birer birer Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne biat etmektedir. Yani bağlılığını belirtmektedir. 7 Kasım 1922 günü İkdam Gazetesi'nden aktaran Yeşke TKS Kronolojisi 2 sayfa 10. Ama en önemli gelişim halkın ezici bir çoğunlukla ve kısa bir süre içinde İstanbul yönetiminin karşısında yer almasıdır. Bunu belirten yüzlerce gösterge var. Dipnot: Mitingler K. Arıburnu, İstanbul mitingleri, zafer haberlerinden sonra bütün camilerin mahyalarla donatılması, Bilal Nevşimşir İngiliz belgelerinde 3. sayfa 274. Orduya yapılan bağış, Yahya Kemal Eğil Dağlar sayfa 107, Kurtuluş Savaşı günlüğü 3. sayfa 471. Üniversite grevi, K. İsmail Gürkan Darülfünun grevi, ayrıca M. Goloğlu Cumhuriyete doğru sayfa 381-413. Ankara liderlerine halkın gösterdiği ilgi, Yahya Kemal Eğil Dağlar sayfa 99, TM Göztepe Vahdettin Mütareke gayesine sayfa 411. Büyük zaferin coşkuyla kutlanması, Falih Rıfkı Atay Çankaya 1. sayfa 197. Kurtuluş Savaşı günlüğü sayfa 800. Refet Paşa'ya yapılan olağanüstü karşılama, devrin yazarları 2. sayfa 1048, TM Göztepe Vahdettin Mütareke gayesinde sayfa 437. Ayrıntılara dalmamak için Vahidettinci T.M. Göztepe'nin anılarından 3 tipik örnek aktaracağım. Kanter içindeki Ali Kemal'e "Hayrola üstad, bir şey mi var?" diye sorduk. "Alçaklar, namussuzlar, iddiatçı keratalar" diye bir sıra sövüntüden sonra meseleyi soluk soluğa anlattı. Meğer Ali Kemal'in yazılarına kızan Peyam-ı Sabah mürettipleri, yani yazı dizicileri, el birliği etmişler ve ertesi sabah çıkacak gazetenin baskı sayfalarını tam makineye verilirken merdivenlerden yuvarlayıp bütün harfleri darmadağınık etmişler. Teker teker dizilen binlerce harf günlerce toplanıp kasalarına yerleştirilemeyecek bir şekilde etrafa dağılmıştı. Bu hale göre Peyam-ı Sabah birkaç gün çıkamayacaktı. Ali Kemal Bey, "Ecnebi polisine gidiyorum, analarını ağlatacağım kerataların" diye müttefik zabıtasının işgal ettiği kırmızı konağa girdi. Vahdettin Mütareke gayesine sayfa 412. Balta Limanı'ndan sadrazamlığa gitmekte olan iki otomobil tam Galata Köprüsü'nü geçip Eminönü Meydanı'na gelince damat Ferit Paşa'nın bindiği öteki otomobil arıza yapmış ve müthiş bir kalabalığın ortasında zınk diye duraklamaya mecbur kalmıştı. Halk sadrazamın gözlerinin içine yiyecek gibi bakıyor ve otomobil binlerce kişiden mürekkep bir düşmanlık mahşerinin nefret okunan bakışlarıyla sarıldıkça sarılıyordu. Sadrazam sapsarı kesilmişti. Yaverler, biri de TM Göztepe'dir, yere atladılar ve sadrazamın arabasının sağına soluna geçip kapıları tuttular. Halk memleketlerini zulüm ve zorla zapt etmiş yabancı bir istila ordusu kumandanına bakar gibi bakıyordu. Nihayet otomobilin arızası düzeltildi ve kafile büyük bir süratle sadrazamlığın yolunu tuttu. Damat Ferit Paşa geniş bir nefes almıştı. Adı geçen eser sayfa 357-358. Sadrazam kamuoyunun sevgisini o kadar kaybetmişti ki lehinde yazı yazmak şöyle dursun, onun Balta Limanı'ndaki kütüphane ve müzesinin resmini koyup altına da büyük bir ilim adamına, yani damat Ferit'e ait zengin bir kütüphane ve müze diye bir yazı yazdığımız gün, İstanbul'da pek çok satılan Ümit adlı bu güzel derginin bayiler tarafından hamallar sırtına vurulup paket paket geri çevrildiğine tanık olmuştuk. Adı geçen eser sayfa 360, derginin sahibi TM Göztepe'dir. Ankara ile İstanbul arasındaki ikiliğin ortadan kaldırılması işinde bu gibi fedakarlıklardan da geri durmamakla birlikte, hilafetin saltanattan ayrılması ve başkentin İstanbul'dan Anadolu'ya taşınması hakkındaki karar ve düşüncelerini uygun görmek elimden gelmemiştir. A. Ankara 28 Ocak 1921'de ve 6 Mart 1922'de TBMM'ni tanımasını isteyerek uzlaşma önermişse de Vahidettin her iki öneriyi de reddetmiştir. Yeşke İngiliz belgeleri sayfa 161-162. B. Saltanatın nasıl kaldırıldığını görmüştük. Hilafet konusu 4. bölümde ele alınacaktır. C. İstanbul'a ilişkin iddiasıyla ilgili ek bir cümlesi var ki onu aktarmalıyım. İstanbul'un manen Ruslara teslimiyle Bolşeviklere cemile ibraz etmek, yani yaranmak niteliğinde olan başkentin Anadolu'ya taşınması düşüncesi de hilafeti İstanbul gibi siyasi ve tarihi bir dayanaktan yoksun bırakmak demek olduğu için kesinlikle kabul edilemezdi. Vahidettin beyannamesini hazırladığı sırada herhalde zihince ve bedence çok yorgundu. Yoksa sağlıklı bir insan başkentin özellikle güvenlik sebebiyle Anadolu'ya alınmak istenmesini, İstanbul'un manen Ruslara teslim edilmesi ve Bolşeviklere yararmak diye yorumlayamaz. Dipnot: Lloyd George Avam Kamarası'na barış sorunu görüşülürken İstanbul'un Osmanlılara bırakılıp bırakılmayacağını soran bir milletvekiline özetle şöyle cevap verir. İstanbul'da savaş gemilerimizin hedefi olabilecek bir hükümet görmek, Toros Dağları'nın öbür tarafına çekilmiş bir hükümet görmekten yeğdir. Bilal Nevşimşir, Ankara, Ankara sayfa 238. İngilizler Ankara'nın başkent yapılmasını uzun süre içlerine sindiremeyeceklerdir. Adı geçen eser sayfa 219. Kazım Karabekir daha 12 Kasım 1921'de başkentin Anadolu ortalarında bir yere taşınmasını, İstanbul'daki askeri fabrikaların Anadolu'ya taşınmalarını önerir. İstiklal Harbimiz sayfa 974-975. Kısacası başkentin düşman etkisinden uzak bir yere, Anadolu'ya yani Ankara'ya alınması maddi ve manevi bir güvenlik sorunudur. Bilal Nevşimşir'in bu konuyla ilgili kısa bir araştırması, Ankara'nın başkent oluşu AAM'de 1991-20 sayfa 189-222. 17 Ocak 1923 günü Vahidettin'le görüşen Fransa'nın Cidde Başkonsolosu Krajewski'nin raporundan, Vahidettin'in benim üzerimde çok üzüntü verici bir intiba bıraktığını gizlemeyeceğim. Durumu doğal bir sebebe bağlı veya ileri derece bir zehirlenmeden ileri gelen yorgunluk belirtileri taşıyordu. Başı önüne düşmüş, alt dudağı sarkık, gözleri sönük ve uykulu. Tarih ve Toplum, sayfa 54-16. sayı. Ben devleti tehlikeden korumak için özellikle genel savaşa girişimizdeki aşırılıkların acısını tattıktan sonra dış siyasette bana karşı olanların dediği gibi korkarak yani itidal ve teenni ile hareket ettim. Daha doğrusu vakit kazanmak için icap ederse kendimi fedaya karar verdim. Bu itidalli ve ihtiyatlı tutum karşısında karşımdaki aşırılar ve her şeyi göze almış olanlar sonuçta başarıya ulaşırlarsa şahsen ben kaybedecektim. Dipnot. Vahidettin daha önce de buna benzer bir görüş belirtmiştir. Ali Rıza Paşa hükümetinin istifası üzerine damat Ferit'i yeniden sadrazamlığa getireceği söylentileri yayılınca, Meclis Başkanlık Divanı Vahidettin'i ziyaret eder. H. Kazım Kadri, Vahidettin o gün özetle şöyle dediğini yazıyor. Ne oluyor? Her taraftan feryatlar işitiliyor. Ben zamanın nezaketini, durumun korkunçluğu düşünmez ve milletin emellerini dikkate almaz mıyım? Ve bilmiyor muyum ki vatan bu felaketlerden kurtulursa ben bunun en yukarısında bulunacağım. Ve Allah korusun aksi halde de en alt katta kalıp mahvolacağım. Meşrutiyetten Cumhuriyet'e hatıralarım sayfa 170. Fakat devlet kazanacaktı. Halbuki onlar devlete saltanat-ı İslamiyesini kaybettirdiler. Evet, Vahidettin'in yöntemi değil, her şeyi göze almış, yürekli, kararlı, inançlı ve gerçekçi kişilerin tam bağımsızlığı amaç edilmiş yöntemi başarıya ulaşmıştır. Bu mücadeleyi Kuvayi Milliyeciler kazanır, Vahidettin ve rejimi kaybeder. Allah'ın dediği olur. Vahidettin'in son cümlesi hakkında 2. Abdülhamit'in kızı Şadiye Osmanoğlu diyor ki, Avrupa'da geçen müşahede yıllarım esnasında daha tarafsız ve daha mücerret bir hava içinde tetkike ve düşünmeye çalıştım. Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte yıkılan diğer imparatorlukların da hayat hikayelerini elimden geldiği kadar tetkik ettim. Karşılaştığım hakikat kendi kanunlarının hükmüne uyarak dünyanın değişmekte olmasıydı. Fransa ihtilali değişme temposunu daha hızlandırmıştı. Krallık idareleri yerlerini cumhuriyetlere terk ediyorlardı. Dünyayı bir tufan gibi kaplayan bu denizin ortasında Osmanlı padişahlık idaresinin bir ada gibi mevcudiyetini ilelebet muhafaza etmesi mümkün değildi. Osmanlı padişahlık idaresi de er geç bu kanunun tesiri altında bir cumhuriyete inkılap edecekti. Tarihin akışı bu idi. Hayatımın acı ve tatlı günleri sayfa 99. Dipnot. İkinci Abdülhamit'in öbür kızı Ayşe Osmanoğlu da şöyle yazıyor. Tanrı Türk milletini ve cumhuriyetimizi daima korusun ve payidar etsin. Babam Sultan Abdülmecid sayfa 8 Güven Yayınları İstanbul 1960. Son halife Abdülmecid'in kızı Darüşşehvar Sultan da illüstrasyon muhabirine şöyle der. Ben bir Türk kadınıyım. Vatanımı kurtarana karşı ölünceye kadar yalnız minnettarlık hissi taşırım. Hamdullah Subbi Tanrıöver'in mecliste yaptığı konuşmadan aktaran Kağan Mısıroğlu, Osmanoğullarının dramı sayfa 375.